Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG ile Olimpiyat Ateşi başlıyor.
PNG ile Olimpiyat Ateşi programının ilk bölümündesiniz. Ben İknur Yılmaz. Dünyadaki tüm sporcuların ortak bir hayali var. Başından beri akıtılan tüm terler, verilen tüm mücadeleler orası için. Acılı antrenmanların, ağrılı günlerin, uykusuz gecelerin ve yıllarca süren büyük sabrın sebebini merak mı ediyorsunuz? İşte bunun için tüm sporcuların size ortak bir cevabı var. Olimpiyat Oyunları. Elbette her müsabaka çok önemli ama orası bambaşka. Çünkü tam olarak sporun zirvesi. Bizim mücadelemizi soracak olursanız, Olimpiyat Ateşi programında size olimpiyat ruhunu yaşatma arzusu. Ladies and gentlemen, the Olympic flame. Olimpiyat Ateşi dedik çünkü her şey o meşalenin yanmasıyla başladı. Nasıl mı? Sonsuza kadar yanacak bu ateş bugünkü Yunanistan'ın Olimpia şehrinde bulundu. Meşalenin Olimpiyat Oyunlarının yapılacağı yere olan yolculuğu da Olimpia'da yakılmasıyla başladı. Hadi gelin o zaman Olimpiyatların tarihine kısa bir yolculuk yapalım. Dünyada 4 yılda bir düzenlenen din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm sporcuları bir araya getiren modern olimpiyatların kökeni antik Yunan'da yapılan şenliklere dayanıyor. İlk olimpiyatlar eski Yunan'da Tanrı Zeus adına yapılan şenliklerdi. M.Ö. 776 yılında Yunanistan'ın Olimpia bölgesinde Sparta Kralı Korgos'un önerisiyle yapılan şenlikler tarihteki ilk olimpiyat oyunlarını temsil eder. İlk başlarda ölülerin ruhlarının 8 yılda bir dirileceği inancıyla 8 yılda bir düzenlenen oyunlar daha sonra 4 yılda bir yapılmaya başlandı. Bir zamanlar sadece Yunanlı erkeklerin katılabildikleri, çalışmaları 10 ay önceden başlayan, çıplak olarak yapılan ve ödülü zeytin dalı çelenge olan olimpiyatlar yerini modern olimpiyatlara bıraktı. İlk modern olimpiyatlar ise kurucusu Baron Pierre Coubertin tarafından 1896 yılında Atina'da düzenlendi ve ardından her 4 yılda bir yapılmaya başlandı. Olimpiyatları simgeleyen sözler ise Latince 3 kelime oldu. Citius, Altius, Fortius.
Bir sporcunun hayatındaki en büyük başarı olimpiyattaki başarısıdır. Çünkü olimpiyat dünya çapındadır.
Citius, Altius, Fortius.
Yani daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü. Peki insanoğlunun yaptığı en temel spor olarak gösterilen yürüyüşün spor tarihindeki yeri neydi? 1880'li yıllarda İngiltere'de İngiliz Amatör Atletizm Derneği tarafından yürüyüş ya da dağ yürüyüşü etkinliği olarak düzenlendi. 1866'da ilk amatör yürüme şampiyonası organize edildi ve yarışı John Chambers kazandı. İşte bu tür organizasyonlarda düzenlenen kurallar sayesinde yürüme sporu 19. yüzyıl boyunca olgunlaştı.
Gel önünüze, çizgiye basmayalım, çizgiye basmayın. Evet.
Uzun mesafeli atletizm yarışı olan yürüyüşte koşudan farklı olarak en az bir ayağın her zaman yerle temas halinde olması gerekiyor. Yarışlar olimpik olarak 20 kilometre ve 50 kilometre mesafelerinde düzenleniyor.
Çok mutluyum bu konuda. Hocalarım ve takım arkadaşlarım sayesinde bu başarıyı elde ettim. Ben bu madalyayı tüm şehitlerimize armağan ediyorum.
Türkiye'yi olimpiyat oyunlarında 20 kilometre yürüyüş branşında temsil eden PNG'nin sporcularından milli atlet Salih Korkmaz şu an yayınımızda. Hoş geldin Salih.
Hoş bulduk, merhabalar.
Uzaklardan bağlandın bize, şu an İspanya'dasın. Salih, sen olimpiyat havasını soludun. Tokyo 2020 senin ilk olimpiyatında. 20 kilometre yürüyüş kategorisinde yarıştın. Bu yarış esnasında da talihsiz bir kaza yaşadın. Sakatlığı nedeniyle yarışı bitiremedin. Bize o anları anlatır mısın?
Tabii bizim için zor bir zamandı yani. Özellikle o zamanı anlatmak bile zor benim için. Biz oraya yani her olimpiyat, her insanın, her sporcunun diyeyim yani hayalidir. Biz de oraya madalya için gittik. Here we go. We should not forget for Salih Korkmaz from Turkey. Tabii yarışmanın 6. kilometresinde talihsiz bir sakatlık yaşadık. Müsabakayı bırakmak zorunda kaldık. Tabii hani şöyle değerlendirirsek olimpiyatlar gerçekten farklı bir organizasyon. Ne dünya, ne Avrupa, ne de diğer şampiyonların hiçbirine benzemiyor. Tüm herkes, bütün dünya son kollarını orada kullanıyor. Öyle bir şampiyona diyebilirim.
Şimdiye kadar birçok büyük müsabakada yer aldın. Dünya beşincisi bir sporcusun. Bu deneyimlerine rağmen olimpiyat anısının sende oluşturduğu fazladan bir heyecan oldu mu?
Ya tabii ki yani özellikle o sakatlık
anın diyebilirim. Ona bağlantılı da olabilir. Özellikle yok çok yüksek yoğun bir stres yaşıyoruz.
Stres nedeniyle mi sence sakatlığın oldu? Bu arada sakatlığın nedir? Buradan da anlatmak ister misin?
Sakatlığım hamstringde 4 ayrı noktada, 3 ayrı bölgede, yani orta işte 7 yerde yırtık oluştu diyebiliriz. Hani stres nedeniyle dediğim heyecan, işte o anlık şey, onu getiren bazı durumlar, altında yatan başka sebepler de var tabii. Hani bunlar da olabilir. Çünkü biz bilmiyoruz olimpiyat, yani müsabakadan bir gün öncesine kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Herhangi bir sorun da yoktu. Ama müsabaka başladığımız andan itibaren, birinci kilometresinden itibaren hafif bir sızlama vardı. Biz tabii bunu şeye bağladık. Sakatlık değil de ısınmadım gibisinden hareket edip üstüne gitmemle yırtılmaya sebep oldu.
Buradan sana çok geçmiş olsun diliyoruz o zaman. Ayrıca hamstringin de hangi bölge olduğunu açıklayalım. Üst arka bacak bölgesine hamstring bölgesi deniyor. Bunu da buradan açıklamış olalım, bilmeyenler olabilir. Peki Salih, olimpiyatlardaki rakiplerini nasıl değerlendiriyorsun?
Tabii baktığımız zaman devamlı birlikte top 5 dediğimiz sporcular var. Yani bunlar hızlı sporcular. Biz de 60 kişi yarışıyorum olimpiyatlarda. Yani rakipleri herkes birbirini çok iyi tanıyor. Yani olimpiyatta ilk 5 dediğimiz grup mutlaka her zaman madalya alır. Yani bu 5'ten sonraki şey, şans tabii oldu, daha da düşüyor yani 6-7 falan filan dediğimiz nokta düşüyor. Bizim şeydi, çok hızlı bir grup vardı. Tabii benim yaptığım derecenin en kötüsünü yapsaydım yine müsabakada 6 madalya alabilirdim o arada.
Olimpiyat oyunlarında yürüyüş branşına olan ilgi nasıl sence?
Ya tabii ki dünyada çok ağır bir ilgi duyuyor. Yani bir özellikle büyük gelişmiş ülkelerde, Amerika olsun, İngiltere olsun, işte Fransa, İtalya, İspanya, bu tür ülkeler bu branşa çok önem veriyor. Çünkü olimpiyatın ilk branşlarından bir tanesi olduğu için ve aynı zamanda halk olarak bunu çok benimsiyorlar. Halk seviyor. Yani bizim ülkemizde affedersiniz ama tuvalete bile araba olsa arabayla giderler dediğimiz olay. Ama onlar da öyle değil. Onların ayrı bir ideolojisi, ayrı bir sistemleri var. Yürüyüş çok seviyorlar. Devamlı ailece, çoluk, çocuk hepsi çıkarlar, yürüyüş yaparlar. Bu stilde özellikle. Yani bizim ülkeye oranla, tabii bizim ülkede hani ne derler, baktığımız zaman bizim yaptığımız branş komik bir branş olarak ne kadar görünse de işte diğer ülkelerde benimseniyor, ağır yoğun ilgi topluyor.
Ya sen de bahsettin ama ben biraz daha konuyu açmak istiyorum. Yürüyüş branşı sen ve arkadaşlarınla birlikte Türkiye'nin son yıllarda parladığı branşlardan biri haline geldi. Peki yürüyüşle daha fazla sporcunun olimpiyat oyunlarına gidebilmesi için neler yapılması gerekiyor sence? Giderilmesi gereken eksikler ne mesela?
Ya tabii ki bilinçli antrenörlerin yetiştirilmesi, daha fazla sporcunun olimpiyatlara gidebilmesi için özellikle yani bilinçli antrenörün sporun içerisinde olması lazım ki nazaran eğer bu tür sistemsel kişilerin olmaması ileriki dönemlerde bu branşı geriye, daha gerisine veya geçmişin daha kötüsüne de götürebilir diyebilirim yani.
Bilinçli antrenörden kastım mesela sporun içinden gelen insanlar mı? Sen mesela ileride antrenör olduğunda bilinçli bir antrenör olmuş olursun. Yani dünya beşincisi olarak veya yani, çok iyi eğitilmiş mi?
Bilinçli antrenör dediğimiz olay bir nevi yani bizim ülkemizde çok basit, çok kolay bir şekilde antrenörlük belgesi alınıp antrenörüm diyen binlerce insan var. Antrenörlük o şekilde olmaz zaten. Hani oturayım de laf ile işte bla bla yaparak, ne yaparak ne başarı sağlanır ne de şey yani. Bilinçli antrenör dediğimiz sporcuyu bilmesi, program, sistem, blokaj, bu tür
antrenman yazabilmesi.
Tabii antrenman bilimini bilmesi, fizyolojiyi iyi bilmesi lazım, anatomiyi iyi bilmesi lazım. Hani bunlar çok önemli unsurlar. Ama bizim ülkemizde bu tamamen kelime olarak var sadece antrenörlerde. Ama sorsan bu eksiklik çok fazlasıyla yani kat kat artıyor. Yani bunun sebebi de çok basit bir şekilde antrenörlük belgesinin verilmesi.
Yani Türkiye'de 3 ay fitness'a giden 4. ay antrenör oluyor. Sosyal medya profillerine PT, işte personal trainer yazıyor. Yani böyle olduğu sürece de olimpiyata giden yol her zaman engebeli olmaya devam edecektir.
Tabii yani biz niye 84 milyon bir nüfusa sahibiz sonuçta? Hani 84 milyonluk bir nüfusta en az olimpiyata giden bir atlet sayısı bence şu şekilde söyleyeyim. Yani diğer ülkelere 142 milyonluk nüfus olan işte hatta daha az olan nüfuslar bile fazla. Yani en az 100 tane olimpiyatta madalya alabiliyorlar. Biz niye 300 sporcuyla, 350 sporcuyla olimpiyatlara gidemeyelim? 84 milyon nüfusa sahibiz sonuçta. Ve tüm imkanlar, bütün her şeye sahip bir ülkeyiz. Bu olabilir. Bunun tek eksikliğinin sebebi dediğim gibi bilinçsiz antrenörlerin ve yöneticilerin başta olması. Bundan kaynaklanıyor yani.
Salih, peki biraz daha geriye gidelim. Sen bu spora başlarken ailenin, özellikle annenin sana olan desteği nasıldı? Ya başlangıçta şimdi arasında nasıl bir fark var mesela? Sonuçta yıllar geçtikçe gelişen bir Salih var.
Şimdi benim annem, yani tabii şu anki, Allah razı olsun yani, ellerini öperim. Bizim başarılarımızın yani %50'si bizimse, %50'si de annemindir. Çünkü hani bizim doğmamızda, büyümemizde onları geçsek bile, hani bu yola beni yönlendiren kendisiydi zaten. Hani başka kahraman kendimi aramam hiçbir zaman. Ondan sonra da işte 150 kısmı da şeydi, antrenörüm derim. Hani ve ülkemin sağladığı imkanlar falan şey. Ama %50 kısmı tamamen aileme, işte özellikle annem. Hani biz daha spor yokken, işte hiçbir şey yokken ortada. Bizi devamlı yapabilirsin işte, git elinden geleni yap, olmazsa yine olmasın, olmazsa yine olmasın gibi yönlendiriyordu devamlı. Yani ya, hiçbir zaman umutsuz bir şekilde baktığını bana görmedim yani bugüne kadar yani. Olmayacak işte, yapamazsın işte, boş ver, niye yapıyorsun, sen kendini şöyle dön, böyle yapıyorsun gibi annelerden ya da antrenörler de işte falan filan arkadaşlar gibi değildi yani. Tamamen çok farklıydı. Yani bu çok önemli bir unsur. Ailenin senin arkanda olması, sana destek vermesi ve senin o işi yapabileceğine inandırılması ve inanılması çok büyük bir etmen. Özellikle ben spora başladığım dönemlerde işte 8-9 yaşlarındaydım. Gidiyordum, antrenman yapıyordum, geliyordum işte. Üstümü görüyordu, çamur, bilmem ayakkabılar işte falan filan çamur, ama hiçbir zaman demedi ya bu ne, bu niye böyle oluyor, şu niye böyle oluyor demedi. Her zaman her şeyimiz tertemiz hazırlanıyordu işte, tekrardan antrenman falan filan. Yani çok büyük destekler oldu, Allah razı olsun. Annemin bu yolda en büyük destekçim olarak size de söyleyebilirim ve kendim de bunu biliyorum.
Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır. Sözü burada herhalde şekil buluyor. Biz de buradan annene selam gönderelim. Salih, ben senin mücadeleni de yakından tanık olmuş biriyim. Uzun yıllardır arkadaşız. Antrenman sahasında da, antrenman dışında da kendine nasıl baktığını görmüş biriyim. Başarıların daim olsun. Programa katıldığın için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Sağ ol.
PNC ile Olimpiyat Ateşi programımızın sonuna geldik. Atina'da Zeus'un düzenlediği şenliklerden bugünlere kadar gelen Olimpiyat oyunlarının tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Yürüyüş branşında mücadele eden Salih Korkmaz'ın olimpiyat hikayesini dinledik. Bir sonraki bölümde olimpiyatların yine başka bir halkasından sizlere sesleniyor olacağız. Sitius, Altius, Fortius.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda, her gün daha iyi. PNG Olimpiyat Ateşi'ni sundu.